İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 13. dizin, sayfa 275. 13. bölüm. Güz yaprakları sararmıştı, uçsuz bucaksız ormanın üstünden turuncu sarı, altın ışıltısında ışıklar geçiyor, ormana ılık güz güneşi düşüyordu. Pembe mor orman laleleri, otları kurumuş çatlamış toprağa yarmışlar, bir kayayı çatlatırcasına dışarıya çıkmışlardı. Ferhat Hoca bu ucu bucağı bulunmaz ormanın orta yerindeki koyun damını temizletmiş, onartmış, yerleşmişti. Burada dinleniyorlar, ormanda bütün Toros'ta, Çukurova'da, dahası Ankara'da kuş uçsa haberleri oluyordu. Hele atın göğe çekilmesinden sonra işleri daha da kolaylamış, bu dağlardaki her insan, kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk, herkes onlara çalışıyor, onların bu dağlarda köresine giren karıncadan bile haberleri oluyordu. Daha jandarmaların burnu kasabanın dışına çıkar çıkmaz bunlara kuşun kanadında haberler geliyordu. Ferhat Hoca her şeye karşın oturdukları yeri kimseye göstermiyordu. Ormanın dışına kademe kademe gözcüler koymuştu. Gelen haberler ancak üç kişiden geçtikten sonradır ki oturdukları yere ulaşabiliyordu. Oturdukları koyun damını yüksek keskin mor bir kayalık ay gibi çeviriyor, önünden de derin bir ırmak kadar su taşıyan bir çay akıyordu. İnce Mehmet'in atı denen uyuz beygirin bir küheylan olarak dirilmesi, kırklar yiğitleri de onu alıp kasabanın ortasından çekerek götürmeleri, sonra da atın göğe çekilmesi, kişneyerek şehirlerin üstünden uçması onu çok etkilemişti. Bu işin sonu kendilerinin sonu, İnce Mehmet'in sonu ne olacaktı? Arada sırada da İnce Mehmet üstüne bilgi kırıntıları geliyordu. O çeteyle dağlarla bütün ilişkisini kılıçla keser gibi kesmiş atmıştı. Bir köye yerleşmiş, hangi köy olduğunu Ferhat Hoca'ya bile kimse söylemiyordu ya da bilmiyorlardı. Oysa Mehmet'i o köye Ferhat Hoca göndermişti. En güvendiği arkadaşına, kendi gözünden de daha çok güvendiği. Bundan da hiç kimsenin haberi olmamıştı. Hoca insanları iyi biliyordu. İnsan yüreklerinin sırrına vakıftı. O biliyordu ki İnce Mehmet gibi insanlar öyle uzun bir süre eli kolu bağlı, hiç eylemsiz duramazlardı. Bir gün er ya da geç Mehmet bu dağların yolunu tutacaktı. Bundan hiç küsum etmiyordu. Onun kafasını kurcalayan, kendi düşüncesine güvenini sarsan Bayramoğlu'nun tutumuydu. Bunca yıl nasıl olmuş da yok yoksul iki çelimsiz öküzün ardında, verimsiz kıraç dağ toprağında çift sürerek ne üstte üst ne başta baş gitmiş gelmişti. Belki o dünyaya küsmüştü, belki de yüreğinde köklü bir değişiklik olmuştu. Kim bilir, belki İnce Mehmet de dünyaya küser, kim bilir belki onun da yüreğinde köklü bir değişiklik olmuştur. Ferhat Hoca bunu böyle düşünüyordu. Ne Bayramoğlu'nun dünyaya küstüğüne ne de İnce Mehmet'in küseceğine yüreğine bir türlü inandıramıyordu. Bunlar içlerinde yalım taşıyan insanlardı. Yüreklerindeki yalım ne kadar solarsa solsun tükenemezdi. Dünya kuruldu kurulalı onlar gibisilerin yüreklerindeki yalım tükenmemişti. Ya şöyle ya da böyle, iyilik için, dostluk, sevgi için yalazlanmış durmuştu. Bayramoğlu ile İnce Mehmet yüreklerini söndürmeye çalışıyorlar ki, yüreklerini koparıp atmadan içlerindeki o yalımı söndüremezler. Ormanın batı kıyısına koyduğu son, yani üçüncü gözcü geldi. "Hocam," dedi, "yedi kişi daha geldi. Alayım getireyim mi ormanın içine?" "Hoca al getir," dedi. "Bunlar da mı eşkıya olmaya gelmişler?" "Bunlar da eşkıya olmaya gelmişler. Hepsi de sarı benizli, hepsi de sarkık, sarı bıyıklı, hepsi de yeşil gözlü, hepsi de bir boy. Tüfekleri, fişeklikleri, ayaklarındaki ayakkabılar, sırtlarındaki sırmalı maraş abaları, her bir şeyleri tıpkı, birini ötekinden ayıramazsın." Hoca güldü. "Hepsinde adı Mehmet, öyle mi?" "Mehmet," dedi gözcü. "Şaşırdım kaldım hocam, bu dağlarda kime sorsan hepsinde adı Mehmet." Hoca gülmesini sürdürerek, "Biliyorum, duydum," dedi. "Vel minel garayip." Ormanın alt ucundaki dağın eteğine kadar hoca yürüdü. Dağa çıktı, bir kayalığın ardında biraz dinlendikten sonra aşağıya indi. Mehmetler onu dağdan inerken gördüler. "Hoş geldiniz çocuklar." Önünde el pençe divan durup, "Hoş bulduk hocamız," dediler. "Niçin eşkıya çıktığınızı sormayacağız, biliyorum onu. Bana göre ne kadar fakir fukara, ne kadar babası, embisi, kardeşi, dayısı Yemen'e, Çanakkale'ye, Sarıkamış'a gitmiş de gelmemiş, ne kadar aşağılanmış adamdan sayılmamış kişi varsa dağa çıkmalı. Biliyorum, herkes dağa çıkmadığına göre sizin yüreğinizde kurt var, yalın var. Şunu size açık açık söyleyeyim de bilin. İnce Mehmet bizim çetemizde yok, dağlarda da yok." Baştaki duran delikanlı, "Biz onu buraya gelirken gördük, onunla konuştuk da hocam, o her yerde var." Hocanın yüzü ışıdı. "İşte buna, buraya gelirken Mehmet'i gördüğünüze sevindim. Hepiniz de gördünüz mü onu?" "Hepimiz de gördük hocam." Senin adın ne diye birdenbire sordu hoca. Mehmet dedi öteki toparlanarak. Hoca hep gülüyordu, sonra birden sertleşti. Beni dinleyin Mehmetler dedi. Bir tek sözümü bile kulak ardı etmeyin. Mehmet olmak kolay değil. Biliyoruz, kolay değil hocamız. Ucunda erinde olsun, geçinde olsun %100 ölüm var. Biliyoruz hocam. Öyleyse Allah'ın adı ve de Kur'an-ı Kerim üstüne şu söyleyeceklerimi yerine getireceğinize yemin edeceksiniz. Ederiz hocam. Durun, söyleyeceklerimi dinleyin de yemin edecekseniz o zaman edin. Belki de etmezsiniz. Ederiz hocam, bilerek geldik. Fakir fıkaraya zulmetmeyeceksiniz. Onlara hep güler yüz gösterecek tatlı söz söyleyeceksiniz. Yardıma muhtaçlarına yardım edeceksiniz. Allah'ın adı ve hem de Kur'an üstüne and içeriz hocam. Zenginleri soyacak olursanız bir kuruşunu yemeden önce en fakirlere, sonra derece derece dağıtacaksınız. Dağıtacağız hocam, Allah'ın adı üstüne. Kimsenin ırzına dolanmayacaksınız. Köroğlu da, Ali de, İskenderoğlu, Zülkarneyn de kimsenin ırzına dolanmadı. Milletin ırzı sizin ırzınızdır. Irza dolanan bir eşkıyayı derhal o anda arkadaşları öldürmeliler. Allah'ın yanında da kulun yanında da dört kitapta da böyle kişilerin katli vaciptir. Vaciptir hocam. Bir tek fakirden evine konuk olsanız bile zırnık almayacaksınız. Çobanlardan koyun alırsanız, istemese, yalvarsa bile hemen parasını vereceksiniz. Baş üstüne hocam. Şimdi beni bir daha iyice, bir daha can kulağıyla dinleyin. Bu dağlar İnce Mehmet'i çok seviyor. Onu Hızır, onu Ali gibi ermiş yaptılar. Atı da üstümüzde şehir şehir dolanarak uçuyor, hem de kişniyor. Uçuyor hocam. Böyle bir çetede çalışmanın mesuliyetini biliyorsunuz. Onun için geldik buraya. Bu dağların hepsi bizim dostumuz ya. Ne kadar dostumuz varsa o kadar da düşmanımız var. Biz dağlardaki ilk İnce Mehmetler değiliz. Dünya kurulduğundan bu yana vardık. Bundan sonra da olacağız. Şöyle bir düşünürsek, kötülük, zulüm, yoksulluk, haksızlık, insanın insanı köle gibi kullanması sürüp gittiğine göre biz hep yenilmişiz. Kıyamet gününe kadar da yenilecek miyiz? Ben şimdilik onun orasını bilemem. Belki bir gün gelir. Hocanın gözleri doldu, sesi karıncalandı. Belki bir gün gelir, bir kere de biz onları yeneriz. Yeneriz, yeneriz. İşte o zaman ne yoksul, ne hasta, ne zulmeden, ne zulüm gören. Hoca iyice dolmuştu, sözünü sürdüremedi. Başını yere eğdi, delikanlılar gözlerindeki yaşı, bozuk yüzünü görmesinler diye. Neden sonra başını kaldırdı, teker teker delikanlıların yeşil gözlerine baktı. Öyle bir gün mutlaka gelecek diye sözlerine daha tok bir sesle, daha imanlı, daha güvenli başladı hoca. Öyle bir günü insanoğlu mutlaka görecek. Çünkü insanoğlu öyle bir gün için, insan insan olduğundan beri savaşıyor. İnsanoğlu dediğini yapacak, kurtla kuzu yayılacak. Sesi acılaştı, hüzünlendi. Belki de bizler öyle bir günü hiç görmeyeceğiz. Görmeden bu dağlarda ölecek, mezarımız bile olmayacak. Kurda kuşa yem olacağız. Sonra birden doğruldu, dimdik oldu, yüzü bir kaya parçası gibi sertleşti. Ama biz gücümüzün yettiği kadar dövüşeceğiz. Dövüşeceğiz hocam. Hocanın kaya parçası yüzü yumuşadı, gülümsedi. Silahını kucağına aldı, bir kayanın üstüne sekilendi. Çocuklara eşkıyalık, saklanma, köylülerle ilişkiler, her yerde gözü kulağı olma üstüne öğütler verdi. Onlara Sarı Sultanoğlu'nu, onun için soyduğunu, Sarı Sultanoğullarının, Abdi Ağaların, Ali Safa Beylerin, öteki Çukurova Ağalarının, Türkiye'deki beylerin kimler olduklarını anlattı. Delikanlılardan üç tanesi gurbet görmüş, içlerinden birisi de dokuma fabrikasına çalışmıştı. Biraz olsun Hanya'yı, Konya'yı öğrenmişlerdi. ''Kaç Mehmetler çetesi var dağlarda?'' diye hoca durup dururken sordu. ''Biz üç tanesini biliyoruz.'' ''Tanıyor musunuz?'' ''Tanışıyoruz.'' Bizimle ve de onlarla hiçbir zaman irtibatı koparmayacaksınız. Bize düşman bulsalar bizi bir kışık suda boğacak kaç çete var? Delikanlılar bir çırpıda düşman çetelerinin adlarını saydılar. Sarı Sultanoğlu'nun adamlarını da unutmayın. Onları nerede görürseniz. Onlar hem de ötekiler fakir fıkaranın düşmanlarıdır. Biliyoruz hocam. Ayağa kalktı, onunla birlikte ötekiler de kalktılar. El kavuşturup hocanın huzurunda durdular. Haydi gidin, yolunuz açık olsun. İnce Mehmet'e selamınızı söyleyeceğim. Düşümde gördüm, yakında onu göreceğim. Mehmetler sıraya girdiler. Teker teker hocanın elini öptükten sonra oradan ayrıldılar. Ertesi gün daha gün ışımadan ormanın dışından Ferhat Hoca'ya bir haber daha geldi. Seninle Mehmetler görüşmek istiyorlar diye. Hoca gene onları ormanın dışında dağdan inerek karşıladı. Bunlar da 7 kişiydiler. 7'si de sarı mavi Halep işi 40 düğmeli yelek giymişler, yepyeni dürbünler takmışlar, başlarına kara püskülleri fırlanan mor fes geçirmişler, hepsinin de fişeklikleri altın sırma, koşar koşar bağlamışlar, hepsinin de abası mor çizgili, yakalarına da sırmayla şahinleri işlenmiş. Hançerleri, tabancaları, trablus kuşaklarıyla hepsi de bir çarktan çıkmışçasına boyları, omuzları, gözleri, kaşları, burma bıyıkları, ayaklarına giydikleri kırmızı tabanları otomobil lastiği ayakkabılarıyla birbirlerine benziyorlardı. Hepsinin gözlerinde ölümün ötesine düşmenin pervasızlığı, yürekliliği, mutluluğu balkıyordu. Ferhat Hoca bunlara da dünkü Mehmetlere konuştuğu gibi konuştu. Bunlar çok daha kararlı gelmişlerdi, sevinçlerinden gözleri yaşardı. ''Biz bu işin bu kadar olduğunu bilmiyorduk hocamız.'' dediler. ''Yenmişler, yeniyorlar ama sonunda yenilecekler. Daha taş, canlı cansız hep bizimle. Biz gökte kuş, yerde karınca kadar çoğuz. Biz yeneceğiz. Ondan sonra da sonuna kadar. Bir daha hiç.'' ''Bir daha hiç.'' dedi Ferhat Hoca. Bundan sonra bir sürü Mehmetler geldiler gittiler. Gelenlerin hepsi de 7 kişiydiler. Aynı boyda, aynı kıbaldaydılar. 7 kişinin 7'si de birbirlerinin tıpkısı giyinmişler. Fişeklikleri, ayakkabıları, dürbünleri, üstlerinde neleri var neleri yoksa hepsi birbirinin tıpkısıydı. Ferhat Hoca her gelene ilk gelenlere söylediği sözleri söylüyor. Ötekiler de hep bir ağızdan biliyoruz hocam diyorlardı. Bakın çocuklar, padişaha baş kaldıranlar, beyler, paşalar, ağalar yenildiklerinde çoğu zaman öldürülmediler. Üstelik de padişah onların büyük bir kısmını vali, beyler, bey, vezir, sadrazam yaptı. Bakın çocuklar, bir Mehdi'ler vardı baş kaldıranlar içinde. Kendilerine Mehdi-i Resul diyenler. Onlar bozulan dünyayı toptan değiştirmek isteyenlerdi. İşte padişah bunları yendiğinde hiç bağışlamıyor, bir tekini bile. Çünkü onlar fakir fıkaraydılar, fakir fıkaranın adamıydılar. Bunun için padişah onları yenip yakalayınca eşeğe ters bindirtiyor, mafsallarını kanıra kanıra, gözlerini oya oya, derilerini yüze yüze bütün şehre tellal çağırtarak dolaştırıyor. 3 günde, 5 günde bu Mehdi Hazretlerinin dayanıklılığına bakıyordu. 1 haftada öldürtüyordu. Ve Mehdiler gözlerini kırpmadan, tüyleri kıpırdamadan, ağızlarından en küçücük bir şikayet sözcüğü çıkmadan, ancak ölürken o da eriş ya da dede sultan diyorlar, can veriyorlardı. Bakın çocuklar, şimdi Ankara bizim bir olduğumuzu bilirse bizi yakalayınca eşeğe ters bindirir. Ters bindirmezse de ona benzer bir şeyler yapar. Biliyoruz hocam. Aramızda İnce Mehmet yok, bizi bıraktı, küstü de gitti. Anlayamadım niçin küstü bizi ama geri gelecek. İnce dağlarda hocam. Biz onu gelirken gördük hocam. Biz gelirken şu aşağıdaki gedikten onu aşarken gördük. Yayla yolunda bir taşın üstüne oturmuş tüfeğini temizliyordu. Şu karşı dağın doruğunda başında çok adam. Eriş ya dede sultan diyebilecek miyiz? Hepimiz hocam. Mehmetler çekilip gittikten sonra bir gece yarısı hocayı derin uykusundan uyandırdılar. Jandarmalarla Sarı Sultanoğlu'nun adamları Mehmetlerden birisini ya da ikisini aşağıdaki koyakta kıstırdılar dediler. Hoca hemen kalktı giyindi, öteki eşkıyalar da giyindiler. Hiç vakit geçirmeden yola düştüler. Yoğun bir yağmur yağıyor, ortalık sel sele gidiyordu. Ormanı çıktıklarında yağmur iliklerine kadar işlemişti. Sabaha karşı kolaylıkla koyağı buldular, ortalıkta ses sada yoktu. Hoca adamlarını özellikle toprak yarların tümseklerin arkasına yerleştirdi. Çok zorunluluk olmayınca kayaların arkasına sığınmak onun için tehlikeliydi. Daha gün doğarken ortalık ışılı ışıyacak koyağın dibinden kurşun sesleri gelmeye başladı. Ferhat Hoca, bakın arkadaşlar, Sarı Sultan oğullarından yani sivillerden kimi görürseniz öldüreceksiniz. Hiçbirisini yaralamak yok. Öyle sanıyorum ki Allah'ın izniyle hiçbiri elimizden kurtulamayacaktır. Şimdi yavaş yavaş çıt çıkarmadan ilerleyelim ve de tepelerinde bitelim. Jandarmaya gelince kurşunu yalnız onların ayaklarına, ellerine sıkacaksınız. Diz kapaklarından vurun ki ömür boyu sakat kalsınlar. Onlar emir kullarıdır. İçinizde Kertişali'yi tanıyan var mı? Ben tanıyorum dedi Şahan. Beni iyi dinle oğlum Şahan. Senin gözlerin yalnız onu arayacak. Öldürmeyecek, yaralayacaksın. Gidemeyecek biçimde. Onu hiç yaralamadan yakalamak istiyorum. Yaralansa da onu iyileştikten sonra bir köye götüreceğiz. Köyün alanında onu işkenceyle, gözlerini oyarak, derisini yüzerek öldüreceğiz. İyi bir şey değil ya. Belki İnce Mehmet buna razı gelmez ya. Bu çetede onun adını taşıyor ya. Ama 1000 yıldır onlar bizimkileri böyle öldürdüler. Biz onların küçücük bir köpeğini... Ah İnce Mehmet, ah, bu işe razı gelmez. Hele onu bir yakalayalım da. Sağdan soldan koyağın her iki yamacından girişler. Aşağıdaki su yolunu kesmiş, küçük gölcük ortaya çıkarmış kayalığın ardından da Mehmetler dehşet, çabuk, her birisinin elinde bir makinalı varmış gibi ateş ediyorlardı. O gün akşama kadar çok jandarma yaralayıp çok Sarı Sultanoğlu adamı öldürdüler. Karanlık kavuşunca kurşun sesleri durdu. Aşağıdan iniltiler geliyordu ve iniltiler sabaha kadar kesilmedi. Koyak aydınlanınca iniltilerin geldiği yere indiler. Jandarmaları, sivilleri birbirinden ayırdılar. Jandarmaların hiçbirisinin yarası ağır değildi. Hepsi de diz kapaklarının altından vurulmuşlardı. Ferhat Hoca, kusura kalmayın jandarmalar, siz bizi öldürmek için sıkıyordunuz. Oysa biz görüyorsunuz, bu kadar olur işte. Kusura kalmayın, dedi onlara okşayan bir sesle. Sonra teker teker hepsinin halini hatırını sordu. Onları öldürmek istemediklerini söyledi birkaç kez daha. İsteselerdi yerde yatan ölüleri gösterdi. Kusura kalmayın jandarmalar, mermilerinizi silahlarınızı alacağız. Belki de almayız. Hele şu Sarı Sultanoğlu'nun bir lokma yal verip de ölüme gönderdiklerine bakalım. Onların mermileri daha çok, tüfekleri gıcır gıcır olmalı. Az sonra aşağıdan Mehmetler geldiler. Hepsi de kana batmış çıkmışlar. Alınları, kâkülleri kan içindeydi. Üç Mehmetlerin üçü de karşısına el kavuşturup durdular. Üç kişi yitirmişlerdi. Ferhat Hoca karşısındakileri, Mehmetleri yanıldım mı diye birkaç kere saydı. 21 taneydiler. Ölüler nerede? Onlar gittiler. Hoca içinden vel minel garayip diyerek yeniden geçirdi. Üç kişi ölmüş bu dağın başında, hepsi de kana batmış çıkmışken yeni üç kişiyi hemen o anda nereden bulmuşlardı? Hoca üstelemedi, ötekilerde bir açıklamada bulunmadılar. Onları bırakan hoca Sarı Sultanoğlu'nun yaralı köpeklerine geldi. Onlara ağır ağır konuşmaya başladı. Önce neden o beye uğruna canlarını verecek kadar köpeklik ettiklerini sordu. Sordukça öfkeleniyor, öfkelendikçe soruyordu. Ötekilerse inlemeyi bile bırakmışlar, yumulup taş kesilmişler, gözleri yerde hocayı dinliyorlardı. Hoca bu yaralıları kurşuna dizemeyeceğini, onlara bir şey yapamayacağını düşündükçe kuduruyor, boyun damarları şişmiş, gözleri yuvalarından dışarıya uğramış, ağza alınmaz küfürlerle onları aşağılıyor, teker teker gözlerinin içine bakarak yüzlerine tükürüyordu. Birden yaralı kalabalığının en ucundaki avurdu avurduna geçmiş, karnının üstüne yumulup iki büklüm olmuş, 30 yaşında gösteren, gözleri çukura kaçmış köylü, iki eliyle karnına bastırarak ayağa fırladı. O da hocanın yüzüne var gücüyle bir tükürük fırlattı. ''Vur beni, vur hoca, bir de hoca olacaksın. Vur da yüzüme tükürme. İnsanlara her şeyi yap da bunu yapma. Tuu, tuu, tuu senin yüzüne. Sen seni bil de öfkelensen de insanlarla böyle konuşma.'' Ölüm Allah'ın emri, öldür beni de bana bu sözleri söyleme. Hoca adamın karşısına dondu kaldı. Öteki karşısında öfkeden tir tir titriyordu. Neredeyse ayakta kalamayacaktı. Hoca bunun farkına vardı, öfkesinden eser kalmamıştı. Utanmış, kimsenin yüzüne bakamıyordu. Başını yerden kaldırmadan onun koluna girdi, yerine oturttu. Kusura kalma yavrum, dedi, beni bağışla. Adamın da yavaş yavaş titremesi geçiyordu. Ama benim öfkemi de anla, diye sözünü sürdürdü hoca. Niçin? Niçin Sarı Sultan'ın emriyle bizi öldürmeye geliyorsunuz? Bak şu yerde yatanlara. Her birisi 10 tane. O bir ayağı topal Sarı Sultan ağlı etmez mi? Ben böyle insanlıktan çıkıp da size olmadık işler yapmayayım da kimler yapsın? Hiç hakkın yok, dedi gene yumulmuş, iki büklüm olmuş, karnı tut adam. Neden hakkım yok ha? Diyelim bunlar jandarma, emir kulu, bunlar mecbur. Ya siz? O jandarmalar bir yıl iki yıl mecbur. Onlar bir yıl iki yıl hükümetin kulu. Ya ben ölünceye kadar Sarı Sultanoğlu'nun kuluyum. Babam da, dedem de, onun dedesi, onun da dedesinin dedesi hep Sarı Sultanların kuluydu. Ben de, benim çocuğum da, benim çocuğumun çocuğu da onların kulu. Yazık değil mi, yazık değil mi? Şu bir lokma ekmeğin kullarını öldürdünüz. Onlar da bizi öldürecekti. Onların hakkı var, onların hakkı var. Onlardan bunu beyleri istedi. İstedi. Adam boşandı, biraz daha yumuldu. Başı dizlerinin üstüne değecek bir hal aldı. Sırtı inip kalka kalka ağlamaya başladı. O sert hoca bu ağlayan adam karşısına ne yapacağını bilemedi. Yanına oturdu, omuzlarını okşadı. Yaran ağır mı, diye sordu. Karşılık alamadı. Karnından mı yaralandın? İnşallah yaran ağır değildir. Adamı bir ağabey gibi sevecenlikle kucakladı. Ona olmadık diller döktü. Güzel kanatlı, kırılmış gönlünü onaracak sözler söyledi. Adamın ağlaması dininceye kadar yanından ayrılmadı. Adam kendine gelince yanı başındaki hocanın elini öptü. Hoca da allak bullak olmuş ayağa kalktı, jandarmalara döndü. İçinizde kerticeli yok mu, diye sordu. Jandarmalardan birisi, o şu aşağı köyde, tüm köylüyü dayaktan geçiriyor. Köylüleri bitiremedi de orada kaldı. Şimdi giderse onu elinde koymuş gibi orada bulursun. Var git de gör hocam, var git de gör köylünün halini. Siz buradan kıpırdamayın, ben şimdi size köylerden at adam gönderirim. Kasabaya, doktora sizi çabuk ulaştırırlar. Sağ olasın hocam. Allah sana bu dünyada da öteki dünyada da bir zulüm göstermesin. Amin, dedi hoca. Yaralı jandarmalardan birisi acısından yüzünü buruşturarak sordu. Hocam, senden bir dileğimiz daha var. Buyurun söyleyin. Hani dedik ki yaralandık, ölümlerden ölüm beğendik. Başımıza bunca işler geldi. Hiç olmazsa dünya gözüyle. Hani dedik ki, yani incememedi görsek. terhis olup da memlekete varınca, hani biz de İnce Mehmet'in takibinde yaralandık deyince, hani bizim köylüler de, biz de diz kapağımızdan topal kalınca İnce Mehmet'i görmemek, tanımamak olur mu? Olmaz diye güldü hoca. Vardı Mehmetlerin ortasındaki perçemi alnına dökülmüş, abası yırtılmış, kana batmış çıkmış, fesi yitip başı açık kalmış delikanlının önünde durdu. İşte İnce Mehmet bu dedi. Sağ ol hocam, ellerinden öperim hocam, Allah sana da hocam, İnce Mehmet'e de hocam, Allah uzun ömür versin hocam. Hocayla Mehmetler öteki eşkıyalar yanık ören köyüne ikinci gün kuşluklayın girdiler. Köy bir feryadı figandı, gene de Ferhat hocayı iyi karşılayıp onu camiye götürdüler. Köyde hiçbir delikanlı ayakta doğru dürüst duramıyordu. Kimisi daha yataktaydı, kimisi değnekle yürüyor, kimisi de babasının, dedesinin, anasının, kız kardeşinin kolunda sürükleniyor, Cafer de can çekişiyordu. Hoca can çekişen Cafer'i ziyaret ederek üstüne tam 2,5 saat o güzel, o içe işleyen sesiyle Kur'an okudu. O gün cumaydı, Ferhat Hoca köyün minaresi yoktu, kayanın sivrisine çıktı, sela vererek ezan okudu. Cemaatin önüne geçerek namaz kıldırdı. Yanık öğrenciler cuma vaazını da onun vermesini istediler. Hoca başladı dağlardan, çakıl taşlarının üstünden, ulu kayalıkların arasından, gür ormanlardan çağlayarak inen sular örneği konuşmaya. Allah insanları zulüm altında yaşasınlar diye yaratmamıştır diye bağırıyordu. Bu dünya zulüm dünyası oldu. Allah istemiyor, peygamber bunu istemiyor. Biri yiyor, bini bakıyor, Allah bunu istemiyor diyordu. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki diyordu, zulüm edenler kafirdir. Zulüm görüp de karşı koymayanlar, ölümleri pahasına, açlıkları pahasına da olsa karşı koymayanlar da kafirdir. Zulme şahit olup da karşı koymayanlar, seyredenler, boyun eğenler de kafirdir. Cennet zulme karşı koyan, kötülüklere ne için olursa olsun karşı koyan kişinin ayağının altındadır. Bunu böyle bilesiniz ve durmadan düşüncesini doğrulamak için Kur'an'dan Arapça ayetler okuyor. Uzun uzun o güzel, o yüreğe işleyen sesiyle Allah'ın sözlerinin anlamını açıklıyordu. Hutbesi bittiğinde yorulmuş, ter içinde kalmıştı. İlk işi Cafer'in evine uğrayıp onu ziyaret etmek oldu. Cafer'in durumu gittikçe kötülüyordu. Onun başucuna oturdu, gene Kur'an okumaya başladı. Delikanlının başucunda, dilinde ayetler, gözleri kapalı, yüzü tarifsiz acılar içinde gürül gürül okuyordu. Gelip incelikle onu yemeğe çağırmasalardı kendini unutup gitmişti. Sesi kısılıncaya, uyuyup kalıncaya kadar Kur'an okuyacaktı. Bütün eşkıyalar, yaşlı köylüler, erkekler, kadınlar caminin içine kurulmuş sofranın başına oturdular. Hoca başta, meğer 2 günden bu yana kursaklarına lokma girmeyen eşkıyalar açlarından ölmüşlermiş. Güzel kokulu yemeklere yumuldular. Ama hocanın boğazından bir türlü yemek aşmıyordu. Ağzına bir lokma atıyor, çiğniyor, çiğniyor. Lokma bir türlü boğazından aşağı inmiyor. O da her lokmanın üstüne bir su içiyordu. Bazen de eline aldığı kaşık lokma elinde öylece kala kalıyordu. Bir hafta önce bir bölük jandarmayla köye gelen Kertiş Ali tam bir nar-ı beyza halindeydi. Azgın, kudurmuş bir köpeğe benziyordu. Önce köyü sardırdı, köyden hiçbir kişi dışarıya çıkmayacaktı. Camiyi zorla açtırdı, köyün bütün delikanlılarını caminin avlusuna doldurdu. Evleri, ahırları, samanlıkları, kuyuları jandarmaları aratarak dışarıda hiçbir delikanlının kalmadığına inanınca kalabalığın içinden gözüne kestirdiği birisini çağırdı. "Senin adın ne?" diye sordu. "Adım mı? Adım ha, benim adım Mehmet." "Mehmet ha, başka adın yok mu?" "Yok, yatırın şunu." Jandarmalar delikanlıyı falakaya yatırdılar. Başladılar sopalamaya. Yüzü sapsarı kesilinceye kadar dövdüler. Kertiş Ali tabanları dövülen bir kişinin yüzünün sararmasının ne demek olduğunu biliyordu, dayağı durdurdu. "Adın ne senin?" diye sordu. Delikanlı duyulur duyulmaz "Mehmet" dedi. Dayak gene başladı. Delikanlıdan en küçük bir of, bir enleme, bir ses çıkmıyordu. Kertiş Ali bir süre sonra demir tavında dövülür, dayak da kıvamında kalmalı diye delikanlıya gene sordu. "Adın ne senin?" "Mehmet." Bu sefer kendi başladı dövmeye. O usta, o alışkın elleri bile delikanlıdan bir ses çıkaramadı. Bu sefer yalvarmaya, onu zengin, kavrun edeceğini, onu evlendireceğini söylemeye başladı. "Adın ne?" Delikanlının sesi artık çıkmıyordu ya da dudaklarının kıpırtısından anlaşılıyordu. "Mehmet." Sonra gene dövdüler, gene sordu. Dövdüler, sordu. Sonunda öldürecek değildi ya, bıraktı. Bunlar gavur olmuşlar, Müslümanız demiyorlardı. Ama Kertiş Ali de Kertiş Ali'ydi. Bu köylülere nasıl bir vatanperverane bir kişi olduğunu, vatanı ve hem de yurdu uğruna canını nasıl koyduğunu, bu adam olmaz, bu insanlıktan çıkmış köylülere gösterecek, icap ederse kızıl kanlarını ala toprağın üstüne şorul şorul akıtacaktı. Kertişali bundan sonra delikanlıların üstünde 3 gün 3 gece dövündü. Ne etti ne dediyse onlarla başa çıkamadı. Son soluktaki genç bile benim adım Mehmet dedi. Bütün bu inat karşısında Kertişali şaşkına dönmüştü. Kendisi de köylüydü. Bunca yıl dayak atmak işi gücü ve hem de en yüce uğraşı olmuştu. Ona göre dayak jandarmanın en kutsal işidir ve hem de cennetten çıkmadır. Bu millet dayak üstüne bina edilmiştir. Bu köylünün üstünden bir gün olsun dayağı eksik edersen bu ülke batar diye öğrettiklerinden bu yana Toroslarda, Orta Anadolu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da fırtınalar gibi eserek görülmedik dayaklar atarak bu vatanı korumuştu. Fakat şu son aylardaki gibisi hiç başına gelmemişti. Hangi köylü delikanlısına sorsa adım Mehmet diyordu da başka bir şey demiyordu. Dövüyor, dayaktan işetiyor, yatalak bırakıyor, onların ağzından gene de Mehmet'ten başka bir sözcük çıkmıyordu. Bir de bunlar ne kadar dayak yerlerse yesinler, ölüyorlar, gidiyorlar, ne bağırıyor, ne inliyor, ne de ağızlarından soluktan başka bir şey çıkıyordu. Çoğu da son solukta olsalar bile benim adım Mehmet derlerken gülümsüyorlar. Haydi bir köyün, 2, 3, 4 köyün insanları serttir, olabilir denebilirse de, Kertişali Çukurova'dan bu yana bir işkence, bir ölüm yeli gibi hissiyor, bir Allah'ın kulu çıkıp da benim adım Ali ya da Hüseyin, İbrahim demiyordu. Yani toptan kızları, kadınları da, beşiktekiler de, doğacak bebekleri de, topunun da adı Mehmet olsa ne yapacaktı yani? İnat etmişlerdi bir kere. Kertişali de, hükümet de, yüzbaşı da, albay da, Ankara'daki İsmet Paşa, Mareşal Fevzi Paşa da inat etmişti. Hodri Bey'den, el mi yamandı bey mi? Kertişali ya ölecek ya da hiç olmasa bir tek kişiye benim adım Mehmet değil diye söyletecekti. Jandarmalar Cafer'i köyün içinden bulup getirince derecesiz sevindi. Cafer çok zayıf, üfürsen yıkılacak, boyunu armut çöpü gibi, cansız, 17-18 yaşlarında gösteren, yüzü mum gibi sarı bir gençti. Üstelik de jandarmalar onu iri bir ağacın yaprakları arasında tünemiş, korkudan titrerken bulmuşlar, almış getirmişlerdi. ''Adın ne senin?'' Cafer sözcüğü uzatarak oralı olmayarak yürekli Mehmet. Ulan öyle o nasıl bir Mehmet? Mehmet. Kertiş önce çocuğa yalvarmış, onu kandırmak için türlü diller dökmüş. Cafer Mehmet demiş de başka bir şey dememişti. Kertiş Ali canım bu çelimsiz iki dayakta bir kere değil bin kere Mehmet der diye büyük soylu vatanperverane hünerine canını dişine takarak başlamış. Şimdiye kadarki bütün dayakçılık deneylerini bu çelimsiz belada kullanmış. Bu canavar kişi ve hem de vatan düşmanı bu adam bana mısın dememişti. İşte 7 devleti alt eden, dünyaya kafa tutan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü bir küçük sabi çocuğa yetememişti. Onun göz bebeği, şimdiye kadar tarihlerin yazmadığı büyük dayak ustası, eline geçirdiği kayayı, çeliği konuşturan Ali Onbaşı'nın gücü yetmemişti. Bu alçak vatan, millet, bu köylü düşmanı köylüler için yeni dayak biçimleri icat edilmesi gerekiyordu. Azıcık daha geç kalınırsa, bu köhne usullerle köylüye dayak atılırsa işte sonu da böyle olur. Dayakçılığı gelişmemiş bu ülkede böyle batardı işte. Son Türk devletine işte böyle kıydık işte. Uğruna kanımızı şorul şorul akıttığımız bu vatanda sümüklü bir köylüye Mehmet'ten başka bir laf söyletemeyecek hale geldik işte. Hiçbir şey değil de bu çelimsiz yarı ölü delikanlının direnci kahretmişti onu. Bunca yıllık ününü, saygınlığını bu ölümcül insan 5 paralık etmiş de çamurların içine atıvermişti. Bunca yıl bu işe canını koyarak emek verdikten sonra insanların, sevgili amirlerinin yüzüne hangi yüzle bakacaktı? Dünyaya küstü, jandarmalara sert buyurdu. Bırakın onu diye. Jandarmalar cansız, soluksuz Cafer'i caminin avlusunun ortasında bıraktılar, gittiler. Neden sonradır ki Cafer getirdikleri evlerinde gözlerini açabildi ya, hali kötüydü. Gün görmüş kişiler onun iflah olmayacağını söylüyorlardı. Akşamüstü hocaya üzgün bir delikanlı topallayarak geldi. Hocam, Cafer ağırlaştı dedi. Hoca gitti, gene hastanın başucuna oturdu. Cafer son soluğunu verinceye kadar Kur'an okuyarak elini tuttu. Bu arada delikanlı bir kere gözlerini açtı. Hoca onun gözlerinde sonsuz bir şaşkınlığı gördü. Bu başıma gelenler nedir diye gözleriyle soruyordu. Ya da hocaya öyle geldi. 13. dizinin sonu. Sayfa 290.